Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından yazılar aktaracağız. Evet, ilk olarak bugün dünyanın en zengin adamının oğlu olmak başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Yazının müellifi Salih Eroğlu. Babam dünyanın en zengin adamı olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla ben de dünyanın en zengin adamının oğlu olduğumu iddia ediyorum. Richie Rich diye bir çizgi film karakteri vardı, hatırladınız mı? İşte o karakterin farklı bir boyutu olduğumu iddia ediyorum bir bakıma. Babama gelince Forbes, Capital ve benzeri dergilerde en zengin 500 listesinde onun adını göremeyeceksiniz muhtemelen. Ama Kanaat isminde bir ekonomi dergisi çıkmış olsaydı bu dergide adını muhakkak görürdünüz. Babamın iddiasının sebebini yine onun sözleriyle açıklayayım. Bir adamın sağlığı sıhhati yerindeyse, ailesiyle huzuru yerindeyse, namerde muhtaç olmayacak bir maişeti varsa o adam dünyanın en zengin adamıdır. Başka zenginlik aramasın. Dolayısıyla ben de dünyanın en zengin adamı oluyorum bu durumda deyip o gevrek gülüşüyle güler. Efendimiz Aleyhisselam ise bu konuyla ilgili şöyle buyuruyorlar. Sizden kim nefsinden emin, bedeni sıhhatli ve günlük yiyeceği de mevcutsa sanki dünyalar onun olmuştur. Kanaatin en büyük hazine olduğunu söylüyor hikmetli insanlar. Peki kanaatkar olabilmek için nasıl bir hal üzere olmak gerekir? Bu sorunun cevabının şükür hali olması gerektiğini söyleyebiliriz. Zira insan ancak elindeki nimetin kıymetini bilirse şükredebilir. Şükür de onu sahip olduğu nimetlere kanaate sevk eder. Çağımızın en büyük sorunlarından biri de şükürsüzlük maalesef. Ekonomik modelleri ihtiyaçların sonsuz olduğunu varsayan, İstek ve arzularımızı kamçılayan bir dünyada yaşıyoruz. Sağdan soldan her konuda dünya bize tatminsizlik pompalıyor. Eğer şükür ipine sarılmadıysak mutsuzluk hastalığı baş gösteriyor. Bu konuyla ilgili G. Eaton'ın Tanrı'yı Hatırlama kitabında yer alan bir hikayeye kulak verelim. Fransız bir antropolog Hindistan'ın ücra köşelerinden birinde yaşayan bir kabileyi araştırmaya gider. Antropoloğun dikkatini çeken ilk şey bu insanların zor şartlarda yaşamalarına rağmen son derece neşeli olmaları oluyor. Yaşam ortalamaları oldukça düşük olan bu insanlar için genellikle ölümle sonuçlanan salgın hastalıklar ve metanetle karşıladıkları doğum sonrası bebek ölümleri sıkça görülen şeyler. Fakat hemen herkesin yüzü gülüyor, hemen herkes neşeli, hatta bu neşe antropologa bile sirayet ediyor. Bu insanlar televizyonları olmadığı için çoğu insanlardan daha kötü şartlarda yaşadıklarını bilmiyorlar. Dünyadaki herkesin kendilerine benzer bir hayat sürdüğünü sanıyorlar. Onun için de çoğunlukla mutlular. Nadiren kavga ediyorlar. Antropolog 2 yıl sonra Paris'e dönüyor. Uçakta not tutarken bir ara başını kaldırıp etrafına baktığında birden dehşete kapılıyor. Yolcuların yüz ifadesinden kendisi yokken ülkede korkunç bir felaketin meydana gelmiş olduğunu düşünüyor. Zira kimsenin yüzü gülmüyor, kimse kimseyle konuşmuyor. Sanki birbirlerinin yüzlerindeki acıyı görmek istemez gibi yolcular birbirlerinden gözlerini kaçırıyor. Antropolog da ne olduğunu öğrenmekten korktuğu için kimseye bir şey sormuyor. Halbuki ortada felaket falan yok. Sadece Fransız antropolog kendi insanının yaşayış tarzını unutmuş. Evet, çağımızın insanları olarak bizleri onca nimet tatmin etmiyor. İnsanlar mutsuz. Tatminsizlik durumunu nasıl aşacağız peki? Cevabımıza Efendimiz Aleyhisselam yetişiyor. Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Böyle yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir. Demek ki sahip olamadıklarımıza değil, sahip olduklarımıza odaklanmak bizi şükreden bir hale erdirecek ve kanaat sahibi olmaya başlayacağız. Dünyanın en zengin adamının olduğu kızı olmak şöyle dursun, bizzat dünyanın en zengin adamı hanımı olabilme imkanını bakış açımızı değiştirerek elde edebileceğiz. Salih Eroğlu'nun kaleme aldığı Dünyanın En Zengin Adamının Oğlu Olmak başlıklı yazısını sunduk Genç Dergisi'nden değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Genç'e ve Yunus Emre Avşar'ın yazısını aktaracağız. Şimdi de yazının başlığı Merhamet Medeniyetinden Gösteriş Toplumuna. Tüm görevliler öyle sıkı hazırlanıyoruz ki bu şehirde daha önce böyle büyük bir organizasyon olmamış çünkü. Birçok din adamının konuşmacı olarak katılacağı program şehrin en büyük salonunda gerçekleşecek. Çevre illerden de katılım olacağı için salonun dolacağını umut ediyoruz. Zaten organizasyon Türkiye'nin en bilindik sivil toplum kuruluşlarından biri tarafından yapılıyor. Asıl iş salonun hazırlanması, misafirlerin ağırlanması ve program esnasında olabilecek provokasyonlar için önlem almakta. Programın sorumlusu geliyor. Arkadaşlar tamam, salonun hazırlığı da önemli ama benim için önemli olan o salonu doldurmak. Kim gelmiş, ne konuşmuş önemli değil. Salonun dolu haliyle birkaç fotoğraf alalım, maksat hasıl olmuş demektir. Bu cümleleri duyduğumda beynimden vurulmuşa dönüyorum. Bir başka programdayız. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yetimlerle uçurtma şenliğinde. Yetimlerin kontrolünü sağlamak için görevlendirilen gençler olarak ayrı bir heyecan var içimizde. Ne kadar heyecanlıysak o kadar dikkatliyiz ayrıca. Mesele yetimler çünkü. Ancak uçurtmalar dağıtılırken incitilen yetimleri görünce bir kurşun daha yemiştim beynime. Ama bir kurşunla yetinmedik. Uçurtma dağıtımı bittikten sonra sıra geldi uçurmaya. Yarım saat kadar yetimlerle vakit geçirdik. Uçurtmaları uçurmaya çalıştık ama rüzgar olmadığından dolayı pek başarılı olamadık. Tam rüzgar geldi, sevindik derken anons yapılmaya başlandı. Hadi arkadaşlar fotoğraf çekilmeye. İsyan ettikse de olmadı. Yüzlerce insan dizildik sahanın ortasına. Bir ses geldi yetkili bir abiden. Gülün çocuklar, yetim gülerse... Bir şarjör boşandı bu kez. Bu minvalde yaşadığımız hadiseler saymakla bitmez. Başka bir sivil toplum kuruluşuyla kurban hizmeti için Afrika'ya gittiğimizde fotoğraf çekilmekten, paylaşım yapmaktan arta kalan zamanlarda hizmet edebildik diyebilirim. Durum bu kadar vahim. Her geçen gün değişen, daha doğrusu güncellenen sivil toplum anlayışının tamamen özünden kopmasından korkuyorum. Sağ elin verdiğini, sol elin görmediği günler epey geride kaldı. Bir büyüğümüz hep söyler, evladım, 10 yapıp bir göstermek lazım diye. Oysa bugün yapılan yapılmayan her organizasyon afişe ediliyor. Bir yapıp 10 gösterme zamanındayız. İşin özüne bakacak olursak, merhamet ve infak medeniyetinin temeli olan Asr-ı Saadet'te halifenin kapı kapı dolaşıp muhtaçlara yardım götürdüğü sırtındaki yaralar vesilesiyle anlaşılıyor. Yine merhametin zirveleştiği, neredeyse zekat verecek kişinin kalmadığı Osmanlı devrinde kurda kuşa merhem olmak için vakıflar kuruluyor. Ama rekabet ortamında değil, bilakis işbirliği içinde. Bugün sırf ben de buradayım diyebilmek için bu işe girişen kuruluşlar var. Yıllar sonra siyasette etkin olabilmek için hizmet mecrasında boy gösteren şahıslar ve kurumlar da azımsanmamalı. Bu anlayış müsbet kuruluşların da algısını değiştiriyor. Aynı alanda hizmet eden kuruluşlar birbiriyle amansız bir yarışın içinde. Fakat nitelikten ziyade niceliğin yarışı. Misal kutlu doğum programında çağrılan kişinin popülaritesi yarışıyor ötekiyle. Yardım kuruluşları arasında muhtaçların en masum pozunu kim yakalayacak bunun derdine düşülüyor. Özellikle sosyal medyanın kızıştırdığı bu yarış işin inceliğini unutturuyor. birçok sivil toplum kuruluşu sosyal medyada paylaştığı kadar var olduğunu düşünüyor. Misal, belirli zamanlarda hizmetler vesilesiyle ulaşılan kişi sayıları paylaşılıyor. Çağ bize bunu aşılıyor zaten. Gösterdiğin kadar varsın. Ancak özü merhamet medeniyeti olan sivil toplum anlayışı bu akıma kurban gitmemeli. Elbette görünmek, paylaşmak da mühim. Ancak özünden koparsa hizmet, hezimete dönüşür. Bir gönüle dokunmayı, binlerce kişiyi salonlara doldurmaya tercih edenler, gösteriş toplumundan özüne, yani merhamet medeniyetine dönecektir. Zira hizmet, rakamlarla ifade edilemeyecek bir iştir. İnce işçiliktir. Vesselam. Yunus Emre Avşar'ın kaleme aldığı Merhamet Medeniyetinden Gösteriş Toplumuna başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Ve sırada Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Çocuklar İçin Dima Zevki başlıklı yazısını sunuyoruz. Misafir olduğum bir şehirde erken sayılabilecek bir saatte raylı sistemli bir araçta yol alıyordum. Bilirsiniz, her şehrin az çok belli bir kimliği vardır. Bazı şehirler rengarenktir, canlıdır. Bazı kentler gri ve sessizdir. Karşımdaki koltuklarda oturan anne kız da tam bu şehre göre dediğim iki insandı. Sivil de olsa resmi havası olan kıyafetler, biraz soğuk ve serin, disiplinli ve düzenli, planlı bir hayatı gösteren duruşlar. Küçük kız arada sırada annesiyle birkaç cümlelik sohbetler edip sonra okuduğu kitaba dönüyordu. Şu kelime ne demek, inene kadar şurayı bitirir miyim vesaire kitabın adı da yayın evi de çok rahat okunabiliyordu. Tanıdığım bir yayın evinden tanımadığım bir kitaptı çocuğun okuduğu. O an karşımda kitap okuyan muhtemelen ilkokulu öğrencisi bu kızcağız genç bir hanım olduğu zamanları hayal ettim. Okuduğu kitaptan yola çıkarak tabii, okuduğu kitabın karakteri belli bir kesimle o kadar çok özdeşleştirilmiş, İslam karşıtı söylemlerde o kadar çok kullanılmıştı ki, hayalimdeki genç hanımı başörtülü biriyle birlikte dini temsil edecek herhangi bir karede gülen yüzüyle düşünemedim. Biz iki kanatlı kuşun uçtuğunu biliriz. Ne tek başına kitap alimi, ne tek başına tekke dervişi. Hem okusun hem yaşasın. Bilgi dolu da olsun, irfan sahibi de. Entelektüel birikimi de olsun, tasavvuf terbiyesi de. Tek kanatlı olunca ya kitap yüklü merkep oluyor insanlar, ya kaba softa hamyobaz. Okumayan insanın zihni melekeleri gelişmiyor. Fakat kainat boşluk kabul etmediğinden hayat için geliştirici değer yargılarını kulaktan dolma bilgiler, sosyal medyadan aşırma beylik cümlelerle besliyor insanoğlu. Okumanın önemi ve ne okumalı kuyularına dalmadan daha sevimli bir alana gidelim. Çocuk kitaplarına. Çocuk kitapları son yıllarda ciddi atılım gösterdi. Birçok yayın evinin artık çocuklar için de çalışmaları var. Çok kitap var ama alana biraz girdiğinizde hemen fark edileceği üzere ülkemiz dünyanın epey gerisinde. Bizim camianın çoğu ürünü ise cicili bicili giyinmiş ama parmağı havada bir öğretmen havasında. Yiğit öldür, hakkını yeme. Aslında kaliteli çocuk edebiyatı eserleri için uğraşan yayın evlerimiz de, yazar, çizerlerimiz de, dergimiz de var. Hamdolsun, maksadım zaten yiğidi öldürmek değil. Objektifleri tribünlere çevirmek. Okuma yazmayı işten saymayan bizim ailelerimiz, hocalarımız değil mi? Yeter ki sussun, ağlamasın, beni meşgul etmesin diye çocuğuna türlü abur cubur alan ama kitaba gelince çok pahalı bulan ebeveynleri siz de tanıyor olmalısınız. Çocuğuyla alışveriş merkezi gezen ama kitapçıya, kütüphaneye yolu düşmeyen ebeveynler, çocuklarının okuma alışkanlığı kazanması için öğretmenlerden sihirli dokunuş bekliyorlar. Ödevlerini yapması için dil dökenler, akşam uyumadan önce çocuğuna masal okumak için gayret göstermeyebiliyor. Çocuğun kitapla kuracağı ilişkiyi dışarıdan birilerinin imar etmesini beklediğimiz gibi kaliteli çocuk kitapları olmamasının sebebini de hep dışarıda görüyoruz. İmkanımız olsa da İncil'den hikayeler anlatan çocuk kitaplarından birkaçını size gösterebilseydik. Bizim Kur'an kıssalarını anlatan kaliteli baskısı çizimleri olan kaç kitabımız var? Kudüs, yabancı yayınlarda çocuklar için nicesi varken bizim çocuklarımızın Kudüs'ü öğreneceği bir tanecik kitap daha yeni yayınlandı. Ardı gelecek gibi görünüyor inşallah. Peygamber kıssalarını düşünün. Sadece Musa aleyhisselamın, Yusuf aleyhisselamın, Yunus peygamberin hayatından bile kaç cilt çocuk kitabı çıkar. Ama önce okuyucunun kıssanın neden tüm yok? Çocuk ne ders çıkartacak burada? Bu sayfalarda neden yazaz? Bu etkinlik örnekleri yok. Soru cevap olaydı demeyeceği bir ortam mı lazım? Dile kelimelere, satır aralarında, çizimlerin sanat yanına, baskının kalitesine bakılan bir dima zevkini mi bekliyor acaba o güzelim kitaplar? Yaptığımız her seçim birçok alandaki sonucu tetikliyor. Çocuklarımıza iyi kitaplar okuyalım, alalım, yazarlarıyla tanıştırmaya çalışalım. Mesajın kendisi belki de zaten kitaptır. Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Çocuklar İçin Dima Zevki başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak programımızda değerli dinleyenlerimiz, bugün Genç Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle biz ayrılan sürenin bugün de sonuna geliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.